Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir konferansta buluşmayı nasip eden Rabbime hamd ederek başlamak istiyorum. Peygamberi duruş ile neyi kastettiğimize geçmeden evvel, duruş nedir? Duruşun bize kazandıracakları nelerdir? Duruşumuzda yanlışlık olduğu zaman kaybedeceklerimiz nelerdir? Neden bu konuyu seçtik? Kısaca buna temas etmek istiyorum. Duruş, insanın kişiler veya olaylar karşısında alacağı tavırdır. Her insan kendince bir tavır belirler. Kişiler karşısında ya da hadiseler karşısında kendince bir tavır belirler. Fakat o tavır Allah katında makbul olur veya olmaz. Kafirin de bir tavrı vardır, Müslümanın da. Allah Azze ve Celle hangi tavırdan memnun olacaksa o tavrı koymak Müslüman olanların üzerinde bir borçtur. Yanlış tavırlar yüzünden çok şeyler kaybettik. Koymamız gereken tavırları koyamadık. Kendi kafamıza göre tavırlar belirlemeye çalıştık. Bundan dolayı da yıllar kaybettik. Bir nesli kaybettik. Çok paralar kaybettik. Çok yıllar kaybettik. Çok enerjiler boşa gitti. Peygamberler kendi kafalarına göre bir duruş belirlemezler. Hiçbir peygamber kendi kafasına göre bir metot ortaya koymadı. Duruş belirlenirken vahye göre belirlemek Müslüman olanın boynunun borcudur. Duruşu belirlerken neye göre belirleyecek? Hakim güçlerin isteğine göre mi? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesine göre mi? Kur'an hangi hadise karşısında nasıl davranmamız gerektiğini bize öğretir. Geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatırken de bunu öğretir. Peygamberimize talimat verirken de bunu öğretir. Kur'an peygamberimize yön verir ve ey Resulüm şöyle davran, böyle davranma der. Bu şekilde herkes anlar ki bu ordunun gerçekte komutanı Allah'tır. Hazreti Peygamber bile kendi kafasına göre yön verememektedir. Ey Resulüm şöyle yap, böyle yapma diye talimatlar gelir. Her bir ayet peygambere nasıl duracağını gösterir. Nasıl durmaması, ne yapmaması gerektiğini de gösterir. Bu şekilde İslami hareketin gerçekte yönetenin Allah olduğu ortaya çıkar. Vahiy ile yönlendirildiği ortaya çıkar. Eğer vahyin kılavuzluğu altında kendimize bir duruş belirlemeyecek olursak, kendi kafamıza göre duruşlar belirleyecek olursak, bizi başka istikametlere sevk edeceklerdir, bundan emin olun. Asıl mesele üzerinde durmayalım diye bizi başka taraflara sevk edeceklerdir. Hazreti Peygamber'i de başka taraflara sevk etmek istediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i eğer Kur'an yönlendirmeseydi, eğer Rabbi ona yön vermiyor olsaydı, belki de onların oyunlarının bir kısmını belki %100 olarak anlayamayacak ve Kur'an'ın ifadesiyle bazı meselelerde belki de acaba şöyle yapsam olur mu gibi düşüncelere kapılabilecekti. Fakat Allah Azze ve Celle onu engelledi. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e her vahyi gönderdiği zaman aslında peygamberine yön vermiş oluyordu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugün Kur'an'a bakarken, her bir ayeti okurken, hayatımıza ve hareketimize yön veren bir kitap olarak okumak zorundayız. Bu kitap, namazın nasıl kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını anlatmaz. Bu kitap zekatın tafsilatını, namazın tafsilatını, haccın tafsilatını anlatmaz. Bu kitap faizi, kumarı vesaireyi anlatmaz. Bunları tafsilatıyla anlatmaz ama peygamberine tafsilatlı bir şekilde yön verir. Hangi olay karşısında nasıl bir tavır takınması gerektiğini öğretir. Eğer bu kitabın yönlendirmesi olmazsa, o zaman nefisler araya girebilir. Şeytan devreye girebilir. Herkes cesur olan kendine göre bir metot belirlerken, korkak olanlar da kendine göre başka bir metot belirleyebilir. Ama Allah Azze ve Celle herkesin aynı metot üzerinde kalmasını sağlamak için, bütün Müslümanların aynı duruşu göstermelerini sağlamak için sürekli olarak vahiy gönderdi ve sürekli olarak yönlendirdi. Bugün eğer Müslümanların duruşları farklıysa, Kur'an'ı esas almadıklarından kaynaklanıyor. Bütün meselelerde Kur'an'ı esas alanlar, sünneti esas alanlar, duruşla ilgili konulara gelince, İslam'ın hareketinin nasıl olması gerektiğine gelince, o konularda başka görüşler ortaya koyuyor. O konularda Allah ve Resulü'nün gösterdiği duruşu göstermiyor. Bir takım yönlendirmelerin tesiri altında kalıyor. Evet, bugün bütün dünyada İslami gelişmeler var. Evet, bugün bütün dünyada küfür korkuyu yaşıyor. Müslümanlarsa ümidi yaşıyorlar. Bir taraftan biz ümit içerisindeyken, diğer taraftan da üzüntü içerisindeyiz. Çünkü hala peygamberi duruşun önemi anlaşılamadı. Çalışmak önemli ama doğru istikamette çalışmak ondan da önemli. Çalışmak elbette önemli. Fakat peygamberi bir duruş göstermeden yapılacak olan faaliyetler sonuçsuz kalacaktır. İşte onun için Allah ve Resulü bize sürekli olarak tevhid üzerinde durmayı öğretti. Eğer peygamberimizi Kur'an yönlendirmiş olmasaydı, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevhid üzerinde bu kadar sıklıkla durur muydu? Peygamberimizi başka istikametlere sevk etmek istediler. Efendimiz onlara İslam'ı anlattığı zaman gittiler Ebu Talib'e. Dediler ki, ey Ebu Talib, yeğenine söyle bu davadan vazgeçsin. Aramız bozulacak. Birbirimize gireceğiz, savaş çıkacak dediler. Ebu Talib bir seferinde onları başından savdı. Fakat daha sonra tekrar geldiler ve dediler ki, ya Ebu Talib, yeğenine söyle, bu davayı bıraksın, bizim aramızı bul, yoksa kötü şeyler olacak. Ebu Talib yeğenini çağırdı ve dedi ki, ey yeğenim, milletin böyle söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey amca dedi, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, o kelimeyi söyledikleri zaman bütün dünya onlara boyun eğecek.
Bütün Araplar onlara boyun eğecek. Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek. Nedir o kelime? Söyle söyleyelim dediler. Allah Resulü buyurdu ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Olmaz dediler. Çünkü anlıyorlardı bu yalnızca bir kelime değil. Hayatın bütün alanların içine alan bir kelime. Anlıyorlardı bunu. Bu yalnızca bir kelime değil. Hayatlarını değiştirmeler lazım. Bu kelime Allah'tan başka bütün otoriteleri reddeden bir kelime. Bu kelime hayatı değiştirmeyi gerektiren bir kelime. Allah'ın dünyasında onun istediği gibi yaşamamızı gerektiren bir kelime. Allah'tan başka ilahın olmaması, Allah'tan başkasının dediğinin olmaması demek. Dolayısıyla anlıyorlardı ve hayır dediler. Ebu Talip dedi ki, ey yeğenim başka bir şey söyle. Bunu kabul etmiyorlar. Bunun dışında bir şey söyle. Bunlar ilahlarını bırakmak istemiyorlar. Hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Bunlara başka bir şey söyle. Allah Resulü buyurdu ki, vallahi bundan başka bir şey demem. La ilahe illallah derim, onun dışında da başka bir şey demem. Çünkü Allah tarafından yönlendiriliyordu. Ve Allah Azze ve Celle namına konuşması gerekiyordu. Yaptığı bütün faaliyetleri onun namına yapmalıydı. Ve duruşunu bozmaması gerekiyordu. Başka istikametlere sevk etmek istiyorlardı. Mesela ahlaktan bahset demek istiyorlardı. Mesela namazdan bahset, oruçtan bahset. Bir takım şekilsel ibadetlerden bahset. Mesela Allah'ın varlığından bahset. Allah'ın her şeyi işittiğinden bahset. Her şeyi yarattığından bahset. Buna benzer şeylerden bahset. Ama la ilahe illallah deme. Peygamberimizi başka bir istikamete sevk etmek istediler. Fakat vahyin kılavuzluğu altında olan Hazreti Peygamber hayır dedi. Bunu söylerim, bundan başka bir şey demem buyurdu. Demek ki kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde duruyordu. Duruşunun temelinde bu vardı. Davasının temelinde bu vardı. Yeryüzünde kulların dediği değil Allah'ın dediği olmalı diyordu. Bu peygamberi bir duruş. Her kim ki sadece Allah'ın varlığını anlatıyor, şekilsel ibadetleri anlatıyor, ahlakı anlatıyor ama la ilahe illallah'ın hakiki manası üzerinde durmuyor, Allah'ın otoritesini anlatmıyor ise, o aslında her ne yaparsa yapsın peygamberi bir duruş göstermemiştir. Hazreti Peygamber kullara kul olmayı kaldırmaya gönderildi. Ribi İbni Amr'ın İran orduları başkomutanı Rüstem'e söylediği gibi, neden buralara geldiniz dediğinde Rüstem öyle demiştir Ribi İbni Amr. Biz kulları kullara kulluktan kurtarmaya geldik. Biz la ilahe illallah'ı dünyaya hakim kılmaya geldik. Siz insanları kendinize kul yaptınız, biz bunu değiştirmeye geldik. Allah'ın dünyasında sizin dediğiniz oluyor, bunu değiştirmeye geldik. Peygamberin talebeleri de peygamberi bir duruş gösteriyorlardı. Ondan bunu öğrenmişlerdi ve onlar da aynı duruşu gösterdiler. Peygamberimiz öyle buyurur. Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben insanlar ile savaşmakla emrolundum. Ta ki onlar Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed de onun Resuludur diye bu şehadete şahitlik yapıncaya kadar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buna şahitlik yapana kadar, yani bütün dünyada Allah'tan başka bütün ilahlar terk edilip sadece Allah'ın hakimiyeti gerçekleşene kadar, onlarla savaşmakla emrolundum. Demek ki peygamberin vazifesi sadece anlatmak değil. Peygamber yeryüzünde İslam'ı hakim kılmak üzere gönderiliyor. Peygamberi duruş işte bu. Bütün dünyaya meydan okuyan bir duruş. Hazreti Peygamber ümmetine bunu miras bıraktı. Ehli kitap ile de bunun için mücadele etti. Müşriklerle de bunun için mücadele etti. Müşrikler Hazreti Peygamber'i yumuşatabilmek için bir takım stratejiler izlediler. Peygamberimizin duruşunu bozmak için, hiç duruşunu bozmadığını görünce bir takım tekliflerde bulundular. Utbe bin Rabia'nın yaptığı gibi gelip peygamberimize teklifte bulundu. Dedi ki ya Muhammed gel seninle anlaşalım. Eğer senin istediğin güzel kadınlarla evlenmekse seni en güzel kızlarımızla evlendirelim. Yok senin istediğin zengin olmaksa seni zengin yapalım. Senin istediğin kral olmaksa seni kralımız yapalım ama bu davayı bırak. Milletimizi ikiye bölme. Kardeşi kardeşe düşman etme. Birlik beraberliğimizi bozma. Allah Resulü bütün bu teklifleri dinledi. Kendisinin duruşunu bozmaya çalışıyorlardı. Mekke'nin zenginleri, kendi saltanatlarının yıkılacağını anlayanlar, o peygamberi duruşu değiştirsin diye mücadele ediyor, tuzaklar hazırlıyorlardı. Efendimiz buyurdu ki ben bunlar için gönderilmedim. Ben ne mal mülk sahibi olmak için gönderildim ne de kral olmak için. Zaten bakın hayatına, esasında Allah Resulü zengin idi. Bu dava uğrunda bütün malını harcadı. Medine'de İslam devletini kurduğu halde, bir devlet başkanı olduğu halde hayatını hiç değiştirmedi. Zühd içerisinde, takva içinde yaşamaya devam etti. Koskoca Arabistan Yarımadası'nın hakimiydi. Fakat hiç hayatını değiştirmedi. Peygamberi duruşunu hiçbir zaman değiştirmedi. Hala hasır üzerinde yatmaya devam etti. Ben bunlar için gönderilmedim buyuruyordu. Söylediği doğruydu. Mekke'deyken hayatını değiştirmedi. Medine'de İslam devletini kurduktan sonra da değiştirmedi. Doğru söylüyordu Allah Resulü. Ben bunlar için gönderilmedim. Tam tersine malını mülkünü bu yolda harcıyordu. Sevilen bir ailenin çocuğuydu. Kusay'dan Abdümenaf'a, Abdümenaf'tan Haşim'e kadar, Abdülmuttalib'e kadar Mekke'nin en şerefli ailesinin çocuğuydu. Fakat o bütün bu rahatın içerisinde mutsuzdu. Aslında o bu davayı başlattığı zaman, bu duruşu ortaya koyduğu zaman bütünüyle rahatı bozulacaktı. Sevenler artık onu sevmez olacaktı. Fakat o yine de peygamberi duruşunu gösteriyordu. Rahatını bozuyordu. Sevilen insana iftiralar atılıyordu. Muhammedül Emin diyenler Muhammedül Mecnun diyorlardı. Ama yine de onun duruşunu bozamıyorlardı. Teklifler getirdiler, olmadı. Bir takım tehditlerde bulundular, yine olmadı. Ambargolar kurdular. Müslümanlara 3 sene ambargo uyguladılar. Müslümanlarla kız alışverişini yasakladılar. Müslümanlara yemek içecek gönderilmesini yasakladılar. Böyle kararlar aldılar ve bu kararları Kabe'nin direğini astılar ve herkes bu kararlara uymak zorundaydı. Bütün bunlar para etmeyince başka bir takım tuzaklar düşündüler. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ İstiyorlar ki sen yumuşak olasın. Ilımlı İslam. İstiyorlar ki sen ılımlı Müslüman olasın. Onlar da sana karşı yumuşak olacaklar, ılımlı olacaklar. Öyle istiyorlar. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ O kafirlere itaat etme ey Resulüm. O kafirlere itaat etme. Sen asla duruşunu değiştirme. Yumuşatmak istiyorlar seni. Çünkü batıl zayıftır. Hak geldiği zaman batıl zail olur, bunu biliyorlar. Hazreti Peygamber konuştuğu zaman bütün otoriteler sarsılmaya başlanıyor. Çünkü la ilahe illallah diyor. Ve bu dünyanın en mantıklı sözüdür. La ilahe illallah'tan daha mantıklı bir söz gösteremezsiniz. Çünkü la ilahe illallah, madem ki dünya Allah'ındır, madem ki her şeyi yaratan O'dur ve madem ki en iyi bilen de O'dur, o halde O'nun dediği olmalı demektir. Ve bu bütün insanların kabul edebileceği en mantıklı ve vicdana uygun bir sözdür. Bunu akıl da kabul eder, bunu vicdan da kabul eder. Çünkü doğrudur ve hak geldiği zaman batıl zail olur, bunu anlıyorlardı ve Peygamberimizi yumuşatmaya çalışıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlara karşı yoluna devam ediyordu. Bütün peygamberlerin yöntemini izledi. Bütün peygamberler aynı mektebin talebesi. Bütün peygamberlerin duruşu da aynı. Hiçbir peygamber başka bir dava için gönderilmedi. Hiçbir peygamber duruşunu değiştirmedi. Kur'an bize geçmiş peygamberleri anlatır. Bakın mesela Araf suresine. Bakın değişik surelerde göreceksiniz. Allah Azze ve Celle geçmiş peygamberleri bize kısa kısa anlatır. Hepsinin duruşunun da aynı olduğunu, söyleminin de aynı olduğunu bize anlatmak ister. Nuh Aleyhisselam, Kur'an'ın zikrettiği en eski kavmin peygamberi. Dedi ki, ya kavmi ibudullah, me lekum min ilahin gayruh. Ey milletim, Allah'a itaat edin, ondan başka itaat edilecek bir makam yok, bir ilah yok. Aradan asırlar geçer, Hud aleyhisselam gönderilir, o da aynı şeyi söyler. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruh. Ey milletim, sadece Allah'a itaat edin, ondan başka itaat edilecek makam yok. Aradan asırlar geçer, Salih aleyhisselam gönderilir, aynı şeyleri söyler. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruh. Aradan asırlar geçer, Şuayb aleyhisselam gönderilir. Aynı şeyleri söyler. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruh. Ey milletim, Allah'a itaat edin, ondan başka ilah yok. Bunlar bütün peygamberlerin duruşunun aynı olduğunu gösteriyor. Metotları aynı, söylemleri aynı ve duruşları aynı. Çünkü hepsi aynı mektebin talebeleri. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları devam ettiriyor. O da aynı duruşu gösterdi. Başka bir duruş göstermedi. O gün Arapların beklediği lider ırkçı bir liderdi. Bir lider istiyorlardı. Çünkü kendilerinin bir devleti bile yoktu. Bizans'ın devleti vardı, Habeşistan devleti vardı, Yemen'in devleti vardı. Herkesin devleti vardı, Arapların devleti yoktu. Bir lider istiyorlardı. Fakat o lider ırkçı bir lider olsun istiyorlardı. Arapları toplasın, Arapçılık davası yapsın ve bir Arap devleti, ulus devleti kursun istiyorlardı. Fakat gelen peygamber onların hayatını değiştirmeye gelmişti. Sadece devlet kurmaya değil, sadece tebliğ etmeye de değil. Gelen peygamber bütün hayatları değiştirmeye gelmişti. Gelen peygamber mevcut otoriterlere muhalif olarak gelmişti. Onların beklediği bu değildi. O yüzden itiraz ediyorlardı. Peygamberimiz davasını ortaya koyarken Arapçılık davası şeklinde ortaya koymadı. Böyle ortaya koymuş olsaydı dostları çoğalırdı, düşmanı azalırdı. Bütün Araplar dostu olurdu. Ondan sonra ırkçı bir hareket başlatıp bir Arap devleti kurduktan sonra onlara İslam'ı anlatmaya başlayabilirdi. Fakat bu yolu izlemedi. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine bu yolu göstermedi. O zaman bir batılı bir başka batılla yıkmış olurdu. Putperestliği devirirken ırkçılık yapmak olacak şey midir? İdareyi ele aldıktan sonra, köşelere adamlarını yerleştirdikten sonra tevhidi anlatmaya başlayabilirdi. Fakat bu yolu izlemedi. Allah ona böyle bir yol göstermedi. Çünkü ortaya konan hareketin Rabbani bir hareket olması gerekiyordu. Allah rızası için olması gerekiyordu. Arapçılık şeklinde olmamalıydı. Zaten İslam ırkçılığı kaldırmak için de gelmişti. Nasıl olur da ırkçılık yaparak bir takım makamları ele geçirmek gibi bir yöntem izleyebilirdi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davasını ortaya koyarken ahlak davası biçiminde de ortaya koyabilirdi. Fakat bu şekilde ortaya koymadı. Ahlak davası tarzında ortaya koysaydı yine düşmanları azalır, dostları çoğalırdı. Fakat bu yolu izlemedim. Diğer taraftan mesela davasını ortaya koyarken sosyalizm davası gibi ortaya koyabilirdi. Yani fakir fukara davası şeklinde ortaya çıkabilirdi. Bu şekilde fakirleri yanına alır, zenginlere karşı bir hareket olarak ortaya çıkabilirdi. Bu veya buna benzer hiçbir yolu izlemedi, duruşunu değiştirmedi. Ne ahlak davası olarak ortaya çıktı, ne Arapçılık davası olarak ortaya çıktı, ne fakir fukara davası olarak ortaya çıktı. O sadece la ilahe illallah diyerek ortaya çıktı. Çünkü o hayatı değiştirmek üzere gönderilmişti. Sağlam bir kadronun meydana gelebilmesi sağlam bir duruş ile mümkün. Sağlam bir kadronun meydana gelebilmesi sağlam bir hareket metoduyla mümkün. Hareket metodunda yanlışlık olacak olursa sağlam bir hareket ortaya çıkamaz. Eğer Ebu Bekirler Ebu Bekir olduysa, Ömerler Ömer olduysa, bunda Hazreti Peygamber'in duruşu ve metodu, hareket metodu önemli bir rol oynamaktadır. Eğer bu metot izlenmeseydi, başka bir takım şeyler öne sürülseydi, dava değiştirilerek anlatılmış olsaydı, o takdirde ne Ömer Ömer olurdu ne Ebu Bekir Ebu Bekir olurdu. O neslin ortaya çıkmasında hareket metodu ve stratejisi ve peygamberi duruş çok önemli bir rol oynamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara başka şeyler anlatarak gönüllerini alabilirdi. Fakat hiçbir zaman onları aldatmadı. Bugün Müslümanlar başka şeyler ortaya koyuyorlar. Ülkeyi kalkındırmak gibi bir takım davalar öne sürüyorlar. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmayı göze alamayanlar, başka bir takım davalar öne sürüyorlar. Memleketi kalkındırmak gibi bir takım davalar ya da ahlak davası gibi ya da ibadet gibi bir takım davalar öne sürerek ortaya çıkıyorlar. Ve zalim düzenlerin altlarını gizli gizli oymanın hesaplarını yapıyorlar. Halbuki hiçbir peygamber böyle bir yöntem izlemedi. Hiçbir peygamber mevcut düzenlerin altını gizli gizli oymaya çalışmadı. Onlardan gibi görünmedi. Yalan söylemedi. Duruşunu bozmadı. Bütün peygamberler aynı duruşu gösterdiler. Hiçbirisi onlardan gibi görünmedi. Hiçbirisi yalan söylemedi. Eğer Allah Azze ve Celle ile karşı karşıya getirmezseniz o kafir güçleri Allah'ın yardımını da bekleyemezsiniz. Duruşunuz böyle olacak ki Allah yardım edecek. Kafir güçler ile Allah'ı karşı karşıya getirmeli Müslümanlar. kendilerini karşı karşıya getiriyorlar. Kendileri sanki o firavuni sistemlerin düşmanıymış gibi davranıyorlar. Halbuki senden evvel Allah onların düşmanıdır. Dolayısıyla onları Allah ile karşı karşıya getirmek icap eder. Ta ki bu şekilde Allah Azze ve Celle onların düşmanı olsun. Ta ki Allah bu şekilde Müslümanlara yardım etsin. Aksi halde Allah'ın yardımını bekleyemezler. Ve aksi halde kafirlere Allah'ın azabını da bekleyemezler. Çünkü kendileri kafirlerle karşı karşıya durdular. Kendilerini karşı karşıya getirmişlerdir. Dolayısıyla o zaman kendileri onlarla mücadele etsinler. Halbuki Allah'ı karşı karşıya getirselerdi böyle olmayacaktı. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem Mekke'deki müşriklere karşı hiçbir taviz vermedi. Her taviz duruşun bozulmasıdır. Allah Azze ve Celle bir şeyi farz kıldığı zaman, onda geri adım attığınız zaman duruşunuz bozulur. Kadın başını açtığı zaman duruşunu bozmuştur. Bir yerde namaz vakti geldiği zaman, bir takım menfaatler doğrultusunda namazını kılmayan Müslüman duruşunu bozmuştur. Otobüste giderken namaz kılacağım kaptan, ne zaman mola vereceksiniz demeyen adam duruşunu bozmuştur. Her taviz duruşun bozulmasıdır. Ve dolayısıyla da her taviz başka tavizleri doğuracaktır. Ve onun sonunda da hedefe varmak asla mümkün olmayacaktır. Allah Resulü Mekke'deyken duruşunu bozmadığı gibi Medine'de de Ehli Kitab'a karşı da duruşunu hiç değiştirmedi. Rahmet Peygamberim bir taraftan onları bağışlıyor. Bir taraftan onlarla anlaşmalar yapıyor. Fakat bazen oluyor ki Allah Resulü duruşunu gösteriyor ve verilmesi gereken cezayı da veriyordu. Rahmet Peygamberi ama aciz bir peygamber değil. Rahmet Peygamberi ama yeri geldiği zaman duruşunu gösteren ve yeri geldiği zaman hesap soran bir peygamber. Ehli Kitab'a böyle hesap sormadı mı? Beni Kaynuka Yahudileri, Efendimiz Medine'ye vardığı zaman, hicret ettiği zaman Medine'de Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Medine'nin müşrikleriyle anlaşma yapmıştı. Ve Yahudiler anlaşmayı bozdular. Beni Kaynuka kabilesi Müslümanlara büyük bir terbiyesizlik yaptı. Müslümanlardan bir kadın Yahudilerin çarşısına gitmişti. Beni Kaynuka mahallesine, Medine'nin civarında bunlar mahallelerdi. Medine bunlar oluyordu daha doğrusu. Beni Kaynuka kabilesinin çarşısına gitmişti Müslüman bir kadın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her meselede müsamaha gösteren, affeden peygamber bu olayı da affetmez. Kadın onların mağazalarından birine girmiş, onların dükkanlarından birinde oturmuş, bir şeyler konuşuyor, bir şeyler alacak. Yahudilerden birisi kadının arkasından yaklaşmış ve kadının eteğini bir yere bağlamış ve kadın ayağa kalktığı zaman da eteği açılmıştı. Bazı rivayetlerde başörtüsü olduğu söylenir. Müslüman kadının başörtüsüne uzanan bu eli Allah Resulü affetmedi. Ondan evvel sahabisi affetmedi. Orada bir Müslüman bu olayı gördüğü zaman, o Müslüman kadın feryat ettiğinde üstümü açtılar dediği zaman, oradaki Müslüman erkek o Yahudi'yi öldürmüştü. Onlar da o Müslümanı öldürdü, şehit ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine yürüdü. ve onların etrafını sardı ve onlar teslim olmak zorunda kaldılar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların oradan sürgün edilmesine hükmetti. Onları oradan uzaklaştırdı. Anlaşmayı bozmuşlardı. Peygamberimize karşı saygısızlık da yaptılar ve anlaşmayı bozduklarını ilan ettiler. O zaman Peygamberimiz onları muhasara etti ve onları oradan kovdu. Diğer Yahudi kabilesi olan Beni Nadra gelince, onlar da Peygamberimize suikast tertiplemeye kalkıştılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla bir meseleyi görüşmeye gitmişti. Beni Nadir mahallesine gitti. Onlarla bir şey görüşecekti. Bir yardım mevzusu vardı. Ve onlar kendi aralarında konuştular. Peygamberimize sen biraz bekle dediler. Ve Allah Resulü beklerken yanında Ebu Bekir Ömerler olduğu halde bir gölgelik yerde beklerken, bir evin gölgeliğinde beklerken kendi aralarında konuşan Yahudiler Peygamberimize suikast tertiplemeyi planladılar. Ve içlerinden birisi bir büyük taş alıp damdan Peygamberimizin başına bırakacak ve bu şekilde ondan kurtulacaklardı. Allah Azze ve Celle bu suikast girişimini Peygamberine haber verdi. Ve Allah Resulü hemen kalkıverdi, oradan uzaklaştı. Böylece suikast girişimi boşa çıktı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra onların etrafını kuşattı. Onlara bu yapılanın hesabı sorulacaktı. Beni Nadir etrafı kuşatıldı ve sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Halbuki sayıları Müslümanlardan da çoktu Yahudilerin. Teslim olmak zorunda kaldılar. Ve bu şekilde Allah Resulü onları da oradan sürgün etti. Aslında Peygamberimize suikast düzenledikleri için öldürülmeleri gerekiyordu. Anlaşmayı bozmuşlar ve bu şekilde Peygamber'e karşı suikast girişiminde bulunmuşlar. Ve bunun cezası da ölümdü aslında. Fakat yine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları alabildikleri kadar malzemelerini alıp oradan gitmelerine izin verdi. Develerinin üzerine doldurabildikleri kadar doldurabilecekler ve gidebileceklerdi oradan. Hayber'e gitti bazıları. Çeşitli yerlere dağıldılar. Peygamberimiz yeri geliyor, anlaşma yapıyor, müsamaha gösteriyordu. Ama böyle bir hıyanete karşı, fitneye karşı, zulme karşı da duruşunu açıkça gösteriyordu. Peygamberin ümmeti olduğunu iddia edenler yeri geldiği zaman duruşlarını göstermelidirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kureyza Yahudilerine de aynı şekilde ceza verdi. Hendek Savaşı sırasında Allah Resulüne hıyanet ettiler. Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi, hepsi de hainlik yaptılar. Bugün Yahudilerden zulüm gören Müslümanlar, bugün Yahudilerden haksızlık görenler şunu hatırlamalıdırlar. Bunlar kendi peygamberlerine karşı bile zulmettiler. Bunlar birçok peygamber öldürdüler. Bunlar Hazreti İsa'yı da öldürmek istediler. Bunlar peygamberimizi de öldürmek istediler. İsa'yı kurtaran Allah peygamberimizi de kurtardı. Beni Kureyza Yahudileri de bu şekilde hıyanet etti. Hendek Savaşı sırasında Yahudiler Müslümanlara hıyanet ettiler. Anlaşmaya göre Medine'ye bir saldırı olduğu zaman hep beraber Medine'yi savunmak zorundaydılar. Fakat anlaşmayı bozdular. Medine'yi savunmadıkları gibi, Müslümanlarla beraber olup Medine'yi savunmadıkları gibi müşriklerle beraber olup Müslümanlar arkadan vurma planları yaptılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha bir şey yapmamıştı ki Hendek Savaşı bittikten sonra Mekke'den gelen ordular geri dönüp gittikten sonra müşrikler, putperestler geri dönüp gittikten sonra Allah Resulü kendi evine gelmiş ve elbisesini çıkarıyorken Cebrail aleyhisselam gelmiş ve demişti ki ya Muhammed ne yapıyorsun? Efendimiz savaş bitti. Elbisemi çıkarıyorum deyince biz melekler daha zırhımızı çıkarmadık dedi. Allah emrediyor sana ya Resulallah. O Beni Kureyza Yahudilerinden intikam alacaksın, cezalandıracaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ilan etti. Herkes dedi ikindi namazını Beni Kureyza kabilesinin orada kılacak. Herkes savaşa hazır olsun. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların Beni Kureyza'da ikindi namazını kılmalarını istedi. Hiç zaman kaybetmeden derhal savaşa katılmalarını emretti. Çünkü Allah Azze ve Celle'den talimat gelmişti. Allah emrediyordu. Savaş bitmedi. Beni Kureyza'ya yaptıkları hıyanetin cezasını vereceksiniz. Ve bu şekilde müminler Beni Kureyza'yı muhasara ettiler. Birkaç hafta sonra Beni Kureyza teslim olmak zorunda kaldı. Efendimiz onlar hakkında ne karar verecek? Onlar Sa'd bin Muaz'ın karar vermesini istediler. Sa'd bin Muaz Ensar'ın iki kabilesinden birinin eskiden reisiydi. Yahudilerle eski müttefik idi. Onlarla dosttu daha evvel. O yüzden o bizim hakkımızda karar verirse müsamahakar davranır diye düşünüyorlardı. Halbuki Tevrat'ta da hıyanetin cezası ölüm olarak bildirilmişti. Kendi kitaplarında da aynı mesele. Tevrat'ta da hainlerin öldürüleceği ifade ediliyordu. Bu şekilde olduğu halde Sa'd bin Muaz'dan rahmet bekliyorlardı. Ve Sa'd bin Muaz'a Efendimiz haber gönderdi. Hüküm versin dedi. Bunlar hakkında hükmetsin. Sa'd bin Muaz dedi ki bugün adaletin yerine gelmesinin günüdür. Ve ben dedi bunların erkeklerinin kesilmesine, idam edilmelerine, kadınlarının ve çocuklarının da esir edilmelerine, mallarına da el konulmasına hükmediyorum. Allah Resulü onun bu hükmünü duyduğu zaman buyurdu ki Allah ve Resulünün uygun gördüğü hüküm de işte budur ya Sa'd. Ey Sa'd dedi senin verdiğin hüküm Allah ve Resulünün de razı olduğu hükümdür. Çünkü bunlar gerçekten de Müslümanlar arkadan vuracaklardı ve Müslümanların tamamen yok olmalarına sebep olacaklardı. Ve 700 tane Yahudi erkekler kılıçtan geçirildiler. Hak etmişlerdi bunu. Evet, Peygamberimiz Müsned-i Ahmet'te geçen bir hadiste ben rahmet peygamberiyim buyurur. Evet, rahmet peygamberi ama aynı zamanda da savaş peygamberiyim buyurur. Hem rahmet peygamberiyim hem de savaş peygamberiyim. Nasıl bir peygamber anlattılar bize? Hiçbir şeye karışmayan bir peygamber. Sadece namaz kılan, ahlakı anlatan, öğütler veren bir peygamber. Öyle mi? Bu peygambere Kur'an'ın verdiği emir nedir? Bu peygamber Enfal suresinde buyuruluyor ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ve yekûne dînü kulluhu lillâh. Onlarla savaşın ey müminler. Yeryüzünde Allah'ın dediği oluncaya kadar bütün din, yani düzen, yani hayat tarzı tamamen Allah'ın dediği gibi oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu nasıl gerçekleşecek? Bütün dünyada Allah'ın dediğinin olması sadece vaaz-ı nasihatla olabilir mi? Peygamber sadece bunun için gönderilmiş olabilir mi? Peygamber sadece öğüt vererek bütün dünyada İslam'ın hakimiyetini sağlayabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü kıymetli kardeşlerim? Dolayısıyla peygamberimizin cihad etmesi bundan kaynaklanıyordu. Bir taraftan rahmet peygamberi affediyor. Yeri geldiği zaman bir bedevi cahil Arap gelip de kendisine saygısızlık yaptığı zaman onu bağışlıyor. Ona bir ceza vermiyor. Bedevi Arap geliyor peygamberin yakasını tutuyor, silkeliyor. Boynunu kızartacak kadar, ama rahmet peygamberi gülüyor, geçiyor, seslenmiyor. Ama böyle durumlarda gereken tavrı gösteriyor ve cezalandırıyor. Hazreti Peygamber Beni Kureyza'yı da bu şekilde cezalandırdı. Hak ediyorlardı. Dinin bütün dünyada hakimiyetini ele alabilmesi sadece savunma cihadıyla mümkün değil. İslam'da yalnızca savunma cihadı vardır diyenler duruşu bozuk adamlar. Yalnızca savunmayla bu ayetin gereğini yapabilir misiniz? Onlarla savaşın, hatta la tekune fitne, yeryüzünde bir fitne kalmayana kadar ve bütünüyle hayat düzeni Allah'ın istediği gibi olana kadar. Böyle bir şey sadece savunmayla mümkün müdür? Peygamberimizin hayatı meydanda, yalnızca savunma varsa, peygamberin duruşu sadece savunma duruşuysa, o zaman nasıl Mekke'yi fethetti? O zaman nasıl Hayber'i fethetti? O zaman nasıl Müslümanlar Şam'ı, Mısır'ı, Yemen'i, Habeşistan'ı, İstanbul'u fethetti? Sadece savunma varsa İslam'da, o zaman bunlar nasıl gerçekleşti? Duruşu bozuk adamlar, peygamberi duruşu anlamayanlar başka duruşlar göstereceklerdir haliyle. Peygamberimizin Yahudilere karşı duruşu, onlarla insanca anlaşma yapıyordu önce. Anlaşmayı bozdukları ve hıyanet ettikleri zaman da gerekli tavrı ortaya koyuyordu. Hristiyanlara gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanları anlatıyordu. Bir seferinde bir kafile halinde geldiler. Peygamberimizle görüşmek üzere. Necid tarafından bir kafile geldi. Peygamberimizle görüştüler. Peygamberimiz onlara dedi ki, siz dedi Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna inanıyorsunuz öyle mi? Siz Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorsunuz öyle mi? Evet dediler. Peygamberimiz dedi ki, Allah Rezzak'tır, rızık verir. Hazreti İsa ise rızıklanıyordu. Allah Rezzak'tır, merzuk değil. İsa ise merzuk idi, rızıklanıyordu, öyle değil mi? Evet dediler. Allah'ın bir başlangıcı olmaz, sonu olmaz. İsa'nın bir başlangıcı var, öyle değil mi? Evet dediler. Allah bir kadından doğmaz, bir başı olmaz, başlangıcı olmaz. El evveldir, ezelidir, öyle değil mi? Evet dediler. Aynı zamanda ebedidir, ama İsa ebedi değildir, öyle değil mi? İsa ölür, öyle değil mi? Evet dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer bazı sorular sordu. Ondan sonra dedi ki, hala anlamıyor musunuz? İsa bir insandı. Tanrı değildi, Tanrı'nın oğlu da değildi. Babasız dünyaya gelmiş diye Tanrı'nın oğlu demek mi? Hazreti Adem'in anası da yoktu, babası da. Tanrı mıydı? Kur'an-ı Kerim buyuruyor, inne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın misali Adem'in misali gibidir. Nasıl ki Adem'i topraktan yarattı, sonra ol dedi, oldu. Aynı şekilde anasız ve babasız yaratan Allah, babasız yaratamaz mı Hazreti İsa'yı? Bunun Tanrı olmakla, Tanrı'nın oğlu olmakla ne alakası var? Dediler ki, biz de sana bir şey soracağız. Sorun dedi Allah Resulü. Dediler ki, senin kitabında da, sana verilen kitapta da Hazreti İsa hakkında Allah'ın kelimesi demiyor mu? Evet dedi Peygamberimiz. Allah'ın kelimesi olması demek ne demek yani? Hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Allah'ın kelimesi yani ol kelimesi. Kun feyekun. İza kada emran fe inneme yekulu leh kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını isterse sadece ol der, olur. Hepsi bu. Ol demesi, Allah'ın kelimesi demek bu demek. Hepimiz Allah'ın kelimesiyiz. Ama Hazreti İsa hakkında özellikle bu kelimenin kullanılmasının sebebi, Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesinden ötürü Hazreti Meryem'e iftira atılmasıdır. Babasız olunca Meryem'e iftira attılar ve haşa zina etti dediler. O yüzden Allah Azze ve Celle özellikle onun hakkında bu kelimeyi kullanır ve zina etmedi, Allah'ın ol demesiyle oldu demek ister. Efendimiz dedi ki, evet Allah'ın kelimesidir. Ne olmuş yani? Ne var bunda? Herkes Allah'ın kelimesi. İşte bu da bize yeter dediler, gittiler. Medine'ye Peygamberimizle görüşmeye gelmişlerdi. Yani sanki bir delil bulmuşlar gibi, bu bize yeter dediler ve gittiler. O gün ayet geldi. Onlar kendi aralarında konuşuyorlarken ayet nazil oldu. Kendi aralarında şöyle konuştular. Daha sonra onların içinden alimlerinin kardeşi Müslüman oldu, o bize anlatıyor. Bir heyet halinde gelmişlerdi ve içlerinde alimleri de vardı ve onun da kardeşi, o daha sonra iman etti ve o bize anlatıyor o konuşmaları. Kendi aralarında konuşurlarken dediler ki, bu adam doğru söylüyor. Vallahi dediler, bu bir peygamber gibi konuşuyor. Çok net konuşuyor, çok açık seçik konuşuyor ve delilleri çok güçlü. Bu bize haber verilen peygamberdir dediler. Yuhanna İncil'inde de bunu ifade ediyordu zaten. Matta'da, Yuhanna'da birçok peygamberimizle ilgili bilgiler var. Peygamberimizin geleceğini anlatan bilgiler var. Benden sonra dünyanın reisi geliyor diyor mesela Yuhanna'dan. Benden sonra dünyanın reisi geliyor. İşte bu gibi bilgileri biliyorlardı. O yüzden dedi ki alimleri, psikoposları, bu dedi bize haber verilen peygamberdir. Vallahi çok net konuşuyor ve dedikleri de doğru. Ama dediler, biz onun dediğini kabul edersek eğer, bize kralların verdikleri o kadar paralar ne olacak? Bize krallar o kadar imkanlar hazırladılar. Biz o zaman onlardan mahrum oluruz dediler ve kabul edemeyiz dediler. O sırada da ayet nazil olmuştu. Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki, sana gelen bu ilimden sonra, sana gelen bu kitaptan sonra seninle hala tartışıyorlarsa, de ki onlara, Tealev, gelin ey ehli kitap, ey Yahudi ve Hristiyanlar, eğer hala tartışıyorsanız, gelin Hazreti İsa'nın gerçekten de ilah olduğuna, Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorsanız gelin. Ned'u ebna'ena ve ebna'ekum ve nisa'ena ve nisa'ekum ve enfusena ve enfusekum. Gelin çağıralım oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, biz ve siz ailecek gelin. Sümme nebtehil, sonra lanetleşelim. فَنَجْعَ اللّٰنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَازِب۪ينَ Allah'ın lanetini de yalancıların üzerine kılalım. Kim yalancıysa Allah ona lanet etsin diyelim. Bu şekilde Allah Azze ve Celle böyle buyurunca Peygamberimiz de onlara haber etti, gelsinler dedi. Alimleriyle beraber geldiler. Dedi ki Peygamberimiz, Rabbim bana böyle emretti. Sizinle lanetleşmeyi bana emrediyor. Eğer samimiyseniz, gerçekten de Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna inanıyorsanız, yemek yiyen, af buyurun tuvalete giden, bir kadından doğan, uyuyan ve uyuklayan, ağlayan ve gülen, ölen, doğan bir insanın Tanrı olduğundan gerçekten eminseniz gelin lanetleşelim. Korkmayın. Eminseniz gelin lanetleşelim. Dediler ki ya Muhammed, sen çok ağır konuştun. Bize biraz müsaade et, düşünelim dediler. Çünkü biliyorlardı ki kendi ellerinde olan kitaplarda kendi alimlerinden öğrendiklerine göre bir peygamberle lanetleşenler kökleri kurur. Bunu biliyorlardı. Dediler ki bize müsaade et, düşünelim. Çok ağır konuştun. Herkesi çağıracaklar çünkü. Oğullarını, nesillerinin devam etmesi artık mümkün değil yani. Ned'u ebne'ene ve ebne'ekum ve nisa'ene ve nisa'ekum ve enfusena ve enfusekum. Oğullarımız ve oğullarımız, hanımlarımız ve hanımlarınız, siz ve biz, yani ailecek gelin lanetleşelim eğer gerçekten samimiyseniz. Düşünelim dediler, gittiler. Kendi aralarında konuştular ve dediler ki vallahi bu peygamberdir. Doğru söylüyor. Ama biz bunun dediğini kabul edemeyiz. O zaman bütün menfaatlerimizi kaybederiz. Saltanatımızı kaybederiz. Krallar artık bize o saltanatı bir daha vermezler. Kabul etmeyenler niye kabul etmiyor? Allah Resulüne daha sonra geldiler ve dediler ki, ya Muhammed, biz senin dediğini diyemeyiz. La ilahe illallah demiyoruz. Muhammedur Resulullah demiyoruz. Ama biz seninle de lanetleşmeyi göze almıyoruz. Biz size cizye verelim, vergi verelim ve bu meseleyi bitirelim. Böyle dediler ve gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara karşı da böyle bir duruş gösterdi. Kur'an'ın emri buydu. Onlarla gerekirse lanetleşmekle emrolunmuştu. Allah Azze ve Celle ona böyle dur demişti ve o da öyle durmuştu ve onların yalanları ortaya çıkmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde herkese karşı bir duruş gösteriyordu. Hazreti İbrahim öyle duruşlar göstermedi mi? Hud aleyhisselam öyle duruş göstermedi mi? İsra suresinde, En'am suresinde Allah Azze ve Celle değişik yerlerde peygamberlerin duruşlarını anlatır. Mesela En'am suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın duruşunu bize anlatır. İbrahim dedi ki, kafirlere, o günkü kafirlere dedi ki, kendini tehdit edenlere, seni şöyle yaparız, böyle yaparız diyenlere, İbrahim dedi ki, siz Allah'a ortaklar koşmaktan korkmuyorsunuz da, hiçbir deliliniz olmadığı halde, hiçbir şey bilmediğiniz halde, Allah'a ortak koşuyorsunuz, bundan korkmuyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz da, ben sizden mi korkacağım?
Tekbir! Tekbir!
İbrahim'i duruş, Muhammed'i duruş, İsevi duruş, bütün peygamberler böyle durdular. Hud aleyhisselam da aynı şekilde durdu. Onlara öyle dedi. Siz dedi beni tehdit ediyorsunuz. Şöyle yaparız, böyle yaparız diyorsunuz. Yapın yapacağınızı, istediğiniz kadar tuzak kurun ve bana fırsat vermeyin. Haydi yapın dedi. İ'melu me şi'tum. İstediğinizi yapın. İnni amil. Ben de yapacağım. Fesevfe te'lemun. Sonra bileceksiniz. Kimin dediği oluyor, kim haklı kim haksız, sonra bileceksiniz. İstediğinizi yapın, ben de yapacağım, yapmaya devam edeceğim. Peygamberlerin hepsi böyle durdular kıymetli kardeşlerim. Hiçbir peygamber dininden taviz vermedi. Hiçbir peygamber yanlış bir duruş ortaya koymadı. Hepsi Allah'a güvendiler, tevekkül ettiler. Tevekkül etmeyenler o duruşu gösteremezler. Allah'ın gücünü, kudretini anlamayanlar o duruşu gösteremezler. Kendi güçlerine bakarlar, kafirlerin güçlerine bakarlar. Kafirleri kendilerinden daha güçlü gördükleri zaman o duruşu gösteremezler. Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül edenlere gelince onlar her zaman aynı duruşu gösterebilirler. Çünkü onlar kendilerine değil Allah'a güvenmektedirler. Hazreti Musa'nın duruşunu hatırlayın, bir de İsrailoğullarının duruşunu hatırlayın. İsrailoğulları Musa ile beraber Firavun'un şerrinden kaçıp giderlerken önlerine deniz çıktı. Arkalarında da deniz gibi Firavun ordusu. Eyvah dediler. Eyvah dediler. Musa aleyhisselam kelle dedi. Eyvah değil, yanlış bir kelime kullandınız. Eyvah demeyecektiniz. Kelle inne ma'ye rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir, bana mutlaka bir yol gösterecektir. Ve Rabbi kendisine yol gösterdi ve deniz açıldı ve içinden geçip gittiler. Peygamberler her zaman, her yerde, hiçbir zaman duruşlarını bozmadılar. Allah'a tevekkül, Allah'a güven ve mesuliyeti idrak etmek, mesuliyetini idrak edenler, Allah'tan yardım gelmeyeceğini bilseler bile yine de duruşlarını bozmazlar. Çünkü onlar peygamberi bir medeniyet kurmak istiyorlar. Peygamberi bir medeniyet, peygamberi bir duruş ile mümkündür. Peygamberi bir duruş gösteremeyenler peygamberi bir medeniyetle kuramayacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davrandıysa Hazreti İsa da öyle davranmıştı. Hazreti Nuh da öyle davranmıştı. Hazreti Musa da öyle davranmıştı. Hiçbir zaman batıla benzemedi Müslümanlar. Batıla karşı da dik bir duruş sergiledi Peygamberimiz. Bir gün Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sayfeler gördü. Ve ne yapıyorsun ey Ömer dedi. Ömer, Tevrat'tan bazı sayfeler gördüm de onları okuyorum. Geçmiş peygamberlerin kıssaları hakkında bilgi sahibi olmak için ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki at elindekileri ey Ömer. Şu anda Musa'nın kendisi bile aranızda olsaydı bana tabi olmakla mükellefti. Musa bile aranızda olsa o bile artık o Tevrat'a değil bana uymak zorunda. Kaldı ki o Tevrat değiştirilmiş olan Tevrat'tır. Peygamberimiz böyle bir duruş ortaya koyuyordu. Ashabını yanlış kültürlerden muhafaza ediyordu. O da olsun bu da olsun demiyordu. Onları yanlış kültürlerden muhafaza ediyordu. Hem yanlış hem doğru bir arada olmamalı. O zaman herkes doğruyu yanlış ayıramayabilir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hassas davranıyordu. Ümmetinin duruşunun bozulmasını istemiyordu. Yanlış kültürlere karşı set çekiyordu. Bırakın onları diyordu. Peygamberlerin nefislerine karşı duruşları, aile sevgisine karşı duruşları, evlat sevgisine karşı duruşları, onları da teker teker incelemek lazım. Hazreti İbrahim nasıl durdu kendi nefsi karşısında? Nasıl durdu İsmail sevgisi karşısında? Allah İsmail'i kes dediği zaman kendine nasıl bir duruş sergilemişti Hazreti İbrahim? Yapamam dedi mi? Eline almadı mı bıçağı? Nefsinin karşısında durmadı mı? Evlat sevgisi karşısında durmadı mı? Peygamberi duruş aynı zamanda bunu da içine alır. Nefse karşı duruş, şeytana karşı duruş. Bazıları da yanlış durmuşlardır. Şeytanın Allah'a karşı durması gibi. Onu bu hale sevk eden sebep neydi? Ondaki kibir. Demek ki kibir bazen insanı yanlış duruşlara sevk eder. Demek ki kibirlenen insanların duruşunda bozulmalar meydana gelir. Şeytan kibirlendi ve duruşunda değişiklik meydana geldi. O güne kadar Allah'a itaat eden şeytan Hazreti Adem'e itaatle emrolunduğu zaman itaat etmedi ve duruşunu bozdu. Demek ki bazen doğru duruşu gösteremez insanlar, bazen de yanlış duruşu gösterirler. Her ikisi de yanlış. Doğru duruşu göstermek ve yanlış duruştan da uzak durmak zorunda Müslüman. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'deyken kafirlere, müşriklere karşı nasıl bir duruş ortaya koyuyordu hatırlayın. Mekke'de kendisine cihat emredilmemişti. Cihatla emrolunmadı. Sabırla emrolundu. Sabretti, sabretti. Bazen ashabı geliyor ve kendisine ya Resulallah bu bize yapılan zulümlere karşı koyalım. Mücadele verelim diyorlardı. Savaşalım, ölelim, öldürelim diyorlardı. Hazreti Peygamber hayır diyordu. Onlara sabretmeyi emrediyordu. Böyle bir duruş gösteriyordu. Ama daha sonrasında strateji değişiklikleri olacaktı. Mekke'deyken sabrı emreden böyle bir duruş ortaya koyan Hazreti Peygamber daha sonra hicreti emreder ashabına. Hicret de bir duruş. Bulunduğunuz yerde eğer duruşunuzu gösteremiyorsanız, bulunduğunuz yerde dininizi yaşayamıyorsanız ve yaşayabileceğiniz bir yer varsa oraya gitmeniz de bir duruştur. Bir kaçış değil. O bir duruş değişikliğidir. O bir strateji değişikliğidir. Stratejik bir duruştur. Ve tekrar geri dönmek ve Mekke'yi fethetmek içindir. Hazreti Peygamber ashabına önce sabrı öğretiyordu. Çünkü henüz daha iman edecek olanlar hepsi iman etmemişti. Eğer Mekke'deyken cihat emredilmiş olsaydı, böyle bir duruşla emredilseydi, o zaman millet içerisinde savaş çıkacaktı. Ve o zaman insanlar bu din nasıl bir din diyecekler, tenkit edecekler, milleti birbirine düşürdü, savaş çıkardı diyeceklerdi. O yüzden Allah Azze ve Celle Mekke'de sabrı tavsiye etti onlara ve "Vasbir ala ma yekulun" buyurdu. Onların laflarına sabret ey Resulüm. "Vehcurhum hecran cemile." Onlardan güzel bir şekilde ayrıl. Ayrılırken güzellikle ayrıl ey Resulüm. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kafirlere karşı sabır ile durdu. Saldırıya geçmedi. Mekke'deki stratejinin ilk basamağı kafirlere itaat etmemekti. Müslümanlar hiçbir zaman kafirlerle beraber gibi görünmediler. Hiçbir zaman onlardan olmadılar. Hiçbir zaman itaat etmediler. Hiçbir zaman onlara boyun bükmediler. Her zaman dimdik durdular. Müslümanların stratejisinde hiçbir zaman kafire itaat yok. İlk basamağında bile, ilk basamağı bile فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ onlara itaat etme. Alak suresi Kur'an'dan ilk nazil olan surelerden değil midir? İlk beş ayeti ilk nazil olan ayetler değil midir? O ilk gelmiş olan surelerden olan Alak suresinin son ayetinde de Allah Azze ve Celle kafire itaat etme buyurmuyor mu? Kalem suresinde de kafire itaat etme buyurmuyor mu? Müddessir suresinde de kafire itaat etme buyurmuyor mu? Kafirun suresinde de kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun de ki ey kafirler tapmam taptıklarınıza, siz de tapmazsınız taptığıma. Madem böyle o halde lekum dinikum veliyedin. Dininiz size, dinim de bana. Bu bir duruştur. Kafirin suresi bir duruş. Ey kafirler de onlara. Ey Resulüm onlara öyle hitap et. Ey kafirler tapmam taptığınıza, itaat etmem itaat ettiklerinize. Siz de itaat edecek değilsiniz benim Rabbime. O halde sizin dininiz size, benimki bana. Böyle bir duruş sergileniyor. Daha ilk günden itibaren Müslümanlar zayıf iken, daha Müslümanlar 3-5 kişi iken yine de duruş bu. Hiçbir zaman onlardan olmadılar, öyle görünmediler. Böyle bir strateji yok. Kafire itaat etmek gibi, onlardan görünmek gibi, işin başlangıcında böyle yapalım diyenler, Kur'an'da böyle bir strateji yok. Kur'an'daki stratejinin ilk basamağı bile kafire itaat etmemek üzerine kuruludur. Dimdik durmayı öğretti Allah. Dimdik duranlar ancak onlar safi bir İslam medeniyeti meydana getirebilirler.
Tevhid! Tevhid!
Hazreti Peygamber'in bu şekilde yönlendirilmesi, onun bu şekilde ashabını yönlendirmesi safi bir İslam medeniyeti için gerekiyordu. Kıymetli kardeşlerim, hiçbir zaman Müslümanlar ikiyüzlülük yapmadılar. Peygamberi duruşta böyle bir şey yok. Fakat bugün nicelerinin ikiyüzlü bir strateji izlediklerini görürsünüz. Kur'an buyuruyor. Kur'an buyuruyor. La yettehizil mu'minun el kafirine evliya min dunil mu'minin. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al zalik, kim bunu yapacak olursa feleyse minallahi fi şey, Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Kim kafirleri dost edinecek olursa, müminleri bırakıp, Irak halkını bırakıp Amerika'yı dost edinecek olursa, Allah'la arasında dostluk kalmaz.
Tekbir! Tekbir!
Allah böyle buyurduğu halde, Irak halkına karşı Amerika'yla beraber olanlar bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Böyle bir duruş İslami bir duruş olamaz. 1,5 milyon Müslüman Irak'ta şehit edilirken onların üzerine o bombalar eğer İncirlik'ten gönderildiyse onların başına atılan o bombalar eğer İncirlik'ten gönderildiyse bu Müslümanca bir duruş olamaz ve bunu yapanların Allah'la bir dostluğu da kalmış olamaz. Allah Azze ve Celle açık ifade ediyor. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Her kim bunu yapacak olursa Allah'la dostluğu kalmaz. Allah bize nasıl durmamız gerektiğini öğretiyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah bize nasıl duruş göstereceğimizi öğretiyor. Müminlerin yanından mı yer alacaksınız? Yoksa kendi kafanıza göre bir takım stratejiler geliştirip bugün böyle gerekiyor deyip Amerika'yla beraber mi olacaksınız? Karar vermek zorundasınız. Sizin dostunuz Allah ve müminler midir? Yoksa kafirler midir? Duruşunuzu göstereceksiniz. Bunlar birer imtihandır. Ve bu imtihanlar herkesin ne olduğunu ortaya koymak içindir. Duruş göstermeniz gerekir. Kendinizi ortaya koymanız gerekir. Kardeş olduğunuzun ispat etmeniz gerekir. Kardeşliğin bedelini ödemeniz gerekir. Her kim ki müminleri bırakıp kafirleri dost edinir, yanlış bir duruş gösterirsem onların gücünden dolayı, onları güçlü gördüğü için, onlardan korktuğu için ya da kendince her neyi düşünüyorsam böyle yapanların Allah'la bir dostluğu kalmaz. Ve bu duruş İslami bir duruş değildir. İlla en tettakum minhum tukaten. Sadece onlardan sakınmanız için takiye olarak o davranışınız başka. Allah Azze ve Celle bu ayette takiyeye müsaade ediyor. Yani takiye ortamı idare etmek demek. Onlara eğer koymanız gereken tavrı koyamıyorsanız, ölüm tehlikesi varsa, onların içinde yaşamak zorundaysanız ve sizi ölümle tehdit ediyorlarsa, tavrınızı koyamıyorsanız, işte ancak o zaman ortamı idare edersiniz ve onlara mesela söylemeniz gereken her şeyi söylemezsiniz. Belki tavrınızı tam olarak koymazsınız ama Müslümanların aleyhinde de onlara yardım etmezsiniz. Takiye bu. Hicret edebiliyorsanız hicret edersiniz. Hicret edemiyorsanız, onların içinde yaşamak zorundaysanız ve sizi ölümle tehdit ediyorlarsa orada tavrınızı koyduğunuz zaman kendi canınız, ailenizin canı tehlikede ise, dininiz tehlikede ise o zaman ortamı idare edip tavrınızı tam belirgin bir şekilde ortaya koymamak, ortamı idare etmek. İşte takiyye bu ve Allah buna müsaade ediyor. Ama bütün mezhepler, bütün alimler takiyyenin bir başka Müslümana zarar vermemek şartıyla caiz olduğunu söylemişlerdir. Müslümanların aleyhinde kafirlerle birlikte olmamak şartıyla İncirlik'ten Irak'taki Amerikan askerlerine yardım göndermemek şartıyla eğer kafirlere karşı peygamberi bir duruş gösteremiyorsanız hiç olmasa Müslümanların aleyhinde de kafire yardım etmezsiniz. Hiçbir mezhepte Müslümanların aleyhinde kafire yardım etmek, takiyye olarak, kendini gizlemek olarak, sakınmak olarak kabul edilmemiştir. Seninki cansa onlarınki de can. Evet, fıkıhta bir kaidede ed-darurat tubihul mahzurat, zaruretler haramları mübah kılar der. Zaruret haramı mübah kılar. Ama bunun şartı var. Bi şartı ademi noksaniha anhe. O zaruret, o haramdan az olmamak, daha büyük olmak şartıyla. O zaruret o harama girmenize değecekse, o zaruret o haramı yapmanızı caiz kılacak kadar büyükse, mesela domuz eti yemek haram ama ölmek üzere olan bir insan başka bir şey bulamadığı zaman ölmeyecek kadar yiyebilir. Ama mesela bir insanı tehdit etseler İslam'ı inkar et yoksa seni öldürürüz deseler, İslam'ı inkar edebilir. O anda o zaruret o haramı mübah kılar. Ama mesela tehdit şöyle olsa, şu insanı öldürmezsen seni öldürürüz deseler, o zaman o insanı öldüremez, haramdır. Çünkü kendininki cansa onunki de candır. Darurat tubihul mahzurat, ama bi şartı ademi noksaniha anhe. O zaruret durumu, o haram durumundan daha büyük olmak şartıyla eşit ise, yani ya siz öleceksiniz ya o ölecek mesela, ya onu öldüreceksiniz ya sizi öldürecekler mesela, bu durumda göstermeniz gereken tavır ölümü göze almaktır, şehit olmayı göze almaktır. Eğer onu öldürecek olursanız günahkar sayılırsınız ve İslam devletinde de size kısas yapılması icap eder. Bu peygamberi bir duruş. Kendi canını kurtarabilmek için Müslümanların canına kıymak. Türkiye'ye böyle bir tehdit yapılmadı. Amerika bana yardım etmezseniz size şöyle yaparım demedi. Buna rağmen Türkiye, eğer Amerika'ya yardım ettiyse Allah katında günahkardır. Ve bunun hesabı verilecektir elbette. 1,5 milyon insanın öldürülmesi, 4 milyon çocuğun yetim kalması, bütün Irak'ın yerle bir edilmesi, 10 binlerce kadının namusunun kirletilmesi, bütün bunlara Türkiye yardım ettiyse bunun Allah katında bir hesabı var. Bu peygamberi bir duruş değildir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize nasıl duracağımızı, her olaya karşı nasıl bir tavır takınacağımızı öğretmedi mi ki? Neden kendi kafamıza göre duruşlar belirledik? Peygamberlerin hareket metotları meydanda. Bu kitap namazı anlatmaz, orucu anlatmaz ama peygamberlerin nasıl mücadele ettiğini uzun uzun anlatır. Belli değil miydi ki herkes kendi kafasına göre bir yol uydurmaya kalkıştı? Allah Azze ve Celle Müslümanlara her konuda örnekler verdi. Peygamberde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor Kur'an. Peygamber sizin için usvetun hasenedir. Güzel bir örnektir buyuruyor. Neden peygamber örnek alınmıyor? Söyler misiniz bana? Şu anda mesela peygamberimiz olsa, şu haramlara imza atar mı? O makamlara gelebilmek için, o makamlara gelebilmek için bu haramlara imza atar mı? Söyler misiniz? Peygamberimiz olsaydı İncirlik'ten uçak kaldırır mıydı? Allah'ın Resulü buna izin verir miydi? Amerika ile beraber olup Müslümanların öldürülmesi için buradan yardım malzemeleri gönderilmesine izin verir miydi? Kur'an açıkça emrediyor. Müminler kafirleri dost edinmesin. Kendi kafanıza göre stratejiler belirlemeyin. Allah'ın stratejisi dışında bütün stratejilerin sonu hüsranla bitmeye mahkumdur. Sonu hüsrandır. Duruşumuzu doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek Allah'a güvenle mümkün. Metodun doğruluğundan mutmain olmakla mümkün. Meseleyi Kur'an'la, hadisle bilirseniz kalbiniz rahat eder. Bu duruşun doğru bir duruş olduğundan emin olmuş olursunuz. Mutmain olmak lazım. Meseleleri delilleriyle bilenler mutmain olur. Emin olurlar. Ama delilleriyle bilmeyenler hep şüphe içinde kalırlar. Peygamberler nasıl durdular? Delilleriyle bilmek lazım. Duruşumuzu hangi sebepler bozuyor? Dünya sevgisi ve ölüm korkusu gerçek bir duruş ortaya koymamıza engel oluyor. Müslümanlar bilmiyorlar mı peygamberlerin duruşu nasıldı? Hiçbir peygamber eğilip bükülmedi. Hiçbir peygamber lastik gibi sünmedi. Hiçbir peygamber bu kalemun gibi davranmadı, renkten renge girmedi. Hiçbir peygamber haramlar konusunda, farzlar konusunda geri adım atmadı. Allah'ın farzları ve haramları var. Bu farzlar ve haramlar bize bir duruş belirler. Farz bir duruştur. Farzı yaptığınız zaman duruşunuzu belirlemiş olursunuz. Haramdan kaçındığınız zaman duruşunuzu belirlemiş olursunuz. Ben buyum demiş olursunuz. Bu kadar farzlar ve haramların emredilmesi, farzların emredilmesi, haramların da nehyedilmesi bundan dolayı duruş belirlemek için. Müslüman kadının kıyafeti bir duruştur. Müslümanların olaylar karşısında tavır göstermeleri Rabbani bir duruştur. Her olaya karşı nasıl bir tavır takınmak lazımsa o tavrı göstermek, peygamberi bir duruş göstermek zorunda Müslüman. Duruşu gösteremeyenler neden gösteremediler? Bize çok şey kaybettirdiler. Yıllar kaybettirdiler. Enerjiler boşa gitti. İstediğimiz nesil ortaya çıkmadı. Sağlam bir nesil ortaya çıkmadı. Çürük nesillerle de bir yere varılamıyor. Peygamberi duruş gösterilmediği zaman bütün emekler boşa gider. Ne Ebu Bekirler yetişir, ne Ömerler yetişir. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu duruş göstermemize engel oldu. Dünyaya bağlananlar, ölümden korkanlar göstermesi gereken duruşu gösteremezler. Başka duruşlar gösterirler. İlmi faaliyetler yaparlar. Kültürel faaliyetler yaparlar. İnsani faaliyetler yaparlar. Fakirlere mesela yemek göndermek gibi, yardım malzemeleri göndermek gibi, yahut kültürel faaliyetler yapmak gibi, yahut ilmi bir takım meseleler üzerinde durmak gibi, aslında duruşlarını gösteremeyenler bu şekilde kendilerini avuturlar. Peygamberler sadece tebliğ etmezler, aynı zamanda teşkilatlanırlar. Bu peygamberlerin duruşudur. Peygamber yalnız anlatmaz, aynı zamanda anlattığı insanları Darül Erkam'da toplar, onları eğitir. Bir cemaat teşekkül ettirir. Cemaate karşı olanlar peygamberi bir duruş göstermemektedirler. Kafirlerin karşısında aslında hiçbir duruş göstermiş olmazlar. Fert olanlar aslında hiçbir zaman göstermeleri gereken asıl duruşu gösteremezler. Fert olarak bir şeyler yapmaya çalışanlar aslında küfür güçleriyle karşı karşıya gelmiş ve boy ölçüşmüş de olmazlar. Tek başına olanlar küfür güçleriyle boy ölçüşmezler. Peygamberi duruş cemaat olmayı gerektirir. Peygamberimiz bir cemaat meydana getirdi. Sonra bir ümmet meydana getirdi. Ümmete karşı olanlar neden Avrupa Birliği'ne karşı değiller? Avrupa Birliği de bir ümmet. Biz ümmet dediğimiz zaman bundan rahatsız olanlar, onun yerine ümmet anlayışını kaldırıp ulus devleti anlayışını getirenler, neden şimdi Avrupa Birliği'ne evet diyorlar? Avrupa Birliği de Avrupa ümmeti demektir. Birçok ırk bir araya geliyor ve gitgide tek devlet olma yolunda ilerliyor. Ortak para, ortak bayrak, sınırlar kalkıyor, pasaportlar kalkıyor. Bu ne demek? Neden ümmet anlayışına karşı olanlar, ulus devlet anlayışına gerileyenler ve bu şey bundan dolayı da milleti birbirine düşürenler neden şimdi Avrupa Birliği'ne evet diyorlar? Senin peygamberin bütün medeniyetleri reddetti. Senin peygamberin bütün medeniyetlerin karşısında dimdik durmuştu. Hiçbir medeniyetin parçası olmamıştı. Çünkü Müslümanlar ümmet olarak gönderildiler. Ne demek ümmet? Yeryüzünde görev verilmiş olan bir toplum demek. Yeryüzünde görev verilmiş bunlara. Bize bir görev verilmiş. Yeryüzünde imamlık görevi, yeryüzünde hakimiyet görevi, yeryüzünde adaleti tesis etme görevi. Böyle bir görev almış olanlar nasıl olur da Batı medeniyeti içinde yer almayı düşünürler? Senin peygamberin Batı medeniyeti gibi batıl medeniyetleri yıkmak üzere gönderildi. Sen nasıl olur da o medeniyetlerin içinde yer almayı düşünürsün?
Tekbir!
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yaptı mı? Batı medeniyetin içinde yer almaya mı çalıştı? Yoksa len nesta'ine bi müşrik mi buyurdu? Bir müşrikten asla yardım bile almadı. Bir savaşa doğru giderken bir müşrik gelmiş ve size katılayım mı ya Muhammed demişti. Efendimiz dedi ki sen Müslüman oldun mu? Yok dedi adam. Efendimiz buyurdu ki len nesta'ine bi müşrik. Bir müşrikten asla yardım istemeyiz. Adam gitti. Birazdan tekrar geldi. Dedi ki ya Muhammed size katılayım mı? Efendimiz dedi ki sen Müslüman oldun mu? Yok dedi adam. Efendimiz aynı cevabı verdi. Adam yine gitti. Sonra tekrar geldi. Dedi ki ya Muhammed size katılayım mı? Bu adam çok güçlü kuvvetli bir adamdı. Çok iyi bir savaşçıydı. Ve Müslümanların da adama ihtiyaçları vardı. Bedir Savaşı'na doğru giderken bu olay gerçekleşti bir rivayetten. Ve Allah Resulü adama yine aynı soruyu sordu. Sen Müslüman oldun mu? Adam evet dedi. Şimdi katılabilirsin dedi bize. Efendimizin duruşu buydu. Hiçbir zaman kafirden yardım istemeyiz diyordu. Ve bu şekilde olunca ümmeti de ona göre hazırlık yaptı. Ona göre yetişti. Hedefleri oldu. Hedefi olanlar duruş gösterebilirler. Büyüme hedefi olanlar, bütün dünyada İslam medeniyetini kurma hedefi olanlar, hedefi olanlar ancak böyle bir duruş gösterebilir. Ben, Efendimiz demek istiyordu ki, ben senin gibilerle savaşıyorum. Neden senden yardım alayım? İmam Malik, Bu hadisten yola çıkarak hiçbir şekilde kafirlerden yardım istenemeyeceğini hükmetmiştir. Diğer mezheplere gelince, Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheplerinden yardım istenebilir ama şartı var. İki tane şartı var. Müslümanların duruşunu muhafaza etmek için, bir, o yardıma çok ihtiyacımızın olması. Aksi halde kafirden yardım istemek caiz değil. İki, onlara güveniyor olmamız. Onlara güvenmezsek onlardan asla yardım isteyemeyiz. Peygamberi bir duruş, hiçbir şekilde kafirden yardım istememeyi emrediyor. Müslümanlara hangi mesaj verilmek isteniliyor? Siz kendi medeniyetinizi kurmalısınız mesajı veriliyor. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmalısınız. Büyük bir hedef gösteriliyor. Hedefleri olanlar duruş gösterebilirler. Dünya sevgisi kalbini kaplamış olanlar, onlar elbette ki bir duruş da gösteremeyecekler. Ölümden korkanlar elbette ki bir duruş gösteremeyecekler. Allah'a güven duymayanlar elbette ki göstermeleri gereken duruşu gösteremeyecekler. Allah'ın gücünden, kudretinden mutmain olmayanlar, metodun doğruluğundan mutmain olmayanlar elbette ki duruş gösteremeyecekler. Batıla dalanlar, batılla ittifaklar yapanlar, batılın gücü karşısında eziklik duyanlar, müminin üstünlüğünü anlamamış olanlar, onlar elbette ki duruş gösteremeyecekler. Kur'an buyuruyor, siz üstünsünüz. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Üzülmeyin, gevşemeyin ey müminler. Duruşunuzu gösterin. Üzülmeyin, gevşemeyin. Yılgınlığa düşmeyin. Eğer müminseniz, üstün olanlar sizlersiniz. Allah Azze ve Celle üstün olmayı imana bağlıyor. Güce, kuvvete bağlamıyor. Dolayısıyla bugün kafirin karşısında eziklik duyanlar, aşağılık kompleksine kapılanlar, onlarla ittifak arayışlar içinde olanlar, hakiki imanla iman etmiş olsalardı, kendilerini güçlü görürlerdi. Allah öyle buyuruyor çünkü, eğer iman ettiyseniz güçlü olanlar sizlersiniz, üstün olan sizsiniz. Soruyorum ben size, bugün Avrupa Birliği taraftarı olanlar, duruşunu bozanlar, yeryüzünde bir medeniyet kurmakla görevli olanlar nasıl oluyor da başka medeniyetin içinde yer almaya kalkışıyorlar? Soruyorum ben size, eğer bugün Müslümanlar dünyada güçlü olsaydı, Osmanlı döneminde olduğu gibi güçlü olmuş olsaydı, Avrupa ile beraber olmak isterler miydi? İstemezlerdi. O halde onları o zaman güçlü görmeyenler ya da üstün görmeyenler, onlarla ittifakı doğru bulmayanlar bugün de doğru bulamazlar. Güçsüz olsak da onları medeni göremeyiz. Allah'a değil kullara kulluk yapanları medeni göremeyiz ve onların medeniyetleri içinde yer alamayız. Nasıl böyle bir şey düşünülebilir? Allah müminlere yeryüzünde bir medeniyet kurma görevi vermişken onlar duruşlarını bozdular ve başka medeniyetlerin içinde yer almaya kalkıştılar. Halbuki Kur'an diyordu ki siz üstünsünüz. İnanç yönünden üstünsünüz. Ahlak yönünden üstünsünüz. Medeniyet esasları yönünden üstünsünüz. Dayandığınız kuvvet yönünden üstünsünüz. Siz Allah'a dayanıyorsunuz. Siz değerler yönünden üstünsünüz. kriterler yönünden üstünsünüz. Hayat yönünden üstünsünüz. Fakat Müslümanlar bunu unuttular ve duruşları bozuldu. Batı medeniyeti karşısında eziklik duymaya başladılar. Biz güçsüzleşince, yorulunca bizim medeniyetimiz geri kalmaya başlayınca, yaklaşık 18. asırda medeniyetimizde çözülmeler başladı. Gerileme başladı, duraklama ve gerileme başladı. O dönemde Batı bilimde ilerledi. Bizden aldıkları kitaplarla, onların tercümeleriyle matematikte, fizikte, kimyada, tıpta, astronomide bizden aldıkları bilgilerle gelişmeye başladılar ve bizi geçtiler. O dönemde Müslümanlardan bazıları şok oldular. Şok oldular. Birinci nesil şok olanlar. Batının bizden daha ileride olduğunu görünce şok olanların dönemi. Şok olanların nesli. Sonra o şok dönemini atlattık. Kendimize gelmeye başladık. Ve İslam'ı savunmaya başladılar Müslümanlar. Yavaş yavaş bir duruş göstermeye başladılar. Şok olanlar o duruşu da gösteremiyorlar, savunma da yapamıyorlardı. Ve din namına her ne varsa onları küçük görmeye başlıyorlardı. Ve Batı'nın ilerlemesinin dini bırakmakla olduğunu görenler, bazıları sanki biz de dini bırakırsak ilerleriz gibi düşünmeye başladılar. Halbuki bu millet dine sarıldığı yıllarda, Osman Beylerin, Orhan Beylerin, Fatihlerin, Kanunilerin zamanında dünyanın en ileri milleti olmamış mıydı? Bunu unuttular. 1300'leri, 1400'leri, 1600'leri, 1700'leri unuttular. Peygamberimizden itibaren 7. asırdan 18. asıra kadar olan dönemi unuttular. Ve Batı'nın biraz bizi geçmesini görenler şok olmaya başladılar. O şok döneminden kurtulanlar sonra savunmaya başladılar. Ve İslam'da işçi hakları, kadın hakları, İslam'da bilim gibi eserler vermeye başladılar. Batı'nın sunduğu bir takım değerlerin İslam'da da olduğunu savunmaya başladılar. İslam'da da kadın hakları var, İslam'da da işçi hakları var, İslam'da da sosyal adalet var gibi söylemlere başladılar ve İslam'ı savunmaya başladılar. Batı medeniyetini reddetmediler. İslam'ı savunuyorlardı sadece. İslam haktır diyorlardı bunlar. Ama onlardan sonra üçüncü nesil Müslümanlar geldi. Biz o üçüncü nesil Müslümanlardanız. Batı medeniyetini reddeden ve kendi özüne dönen Müslümanlar, Batı medeniyetini medeniyet olarak görmeyen, kula kulluğun yapıldığı bir medeniyet, medeniyet sayılamaz. Anasının babasını sokağa atanların medeniyeti, medeniyet sayılamaz. İnsanı insanlıktan çıkartanların medeniyeti, kadını kadınlıktan, erkeği erkeklikten çıkartanların medeniyeti, medeniyet sayılamaz. Hayvanların yapmadığını yapan bir toplum meydana getirenler medeni sayılamaz. Maddeye önem veren, manaya önem vermeyenler gerici bir medeniyete sahiplerdir. Bunlar medeni sayılamazlar. Müslümanlar üçüncü döneme nihayet geldiler, çok şükür. O dönemi de gördük nihayet, elhamdülillah. Bediüzzaman'ın dediği gibi, kışın gelmişim, baharı göremeyeceğim demişti. O baharı göremedi gerçekten de. Belki biz de tam göremeyeceğiz ama hiç olmasa kokusunu işitmeye başladık. Hiç olmazsa baharın kokusu geliyor. üçüncü nesil Müslümanlar geliyor. Batı medeniyetini reddeden, kendi özüne dönen, onların medeniyetini medeniyet olarak görmeyen, böyle bir duruş sahibi olan Müslümanlar geliyor. Ve kıymetli kardeşlerim, onlarla ittifak arayışları içinde olanlar, diyalog arayışları içerisinde olanlar, onlara derim ki Bediüzzaman da bunu kabul etmiyordu, bunu reddediyordu. Nasıl bir duruş gösteriyordu Seyyid Kutuplar, Hasan el-Bennalar, Bediüzzamanlar? Birinci Dünya Savaşı sırasında Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından o günkü Diyanet Başkanlığı gibi bir kuruluşa 6 tane soru sordular ve 6 sualimize 600 kelimeyle cevap verin dediler. Cevap verme yetkisini Bediüzzaman'a verdiler ve sen bunlara cevap ver dediler. Bediüzzaman der ki ben onları 600 kelimeyle değil, 6 kelimeyle de değil, tek kelimeyle bile değil, ben onlara tükrükle cevap veriyorum. Onlar bugüne kadar neden bu soruları sormadılar? Birinci Dünya Savaşı'nda bizim boğazımıza basmışlar. Boğazda düşman gemilerinin topları sarayımıza doğru çevrilmişken mi bu soruları soruyorlar? Biz dünyanın hakimiyken, dünyada bizim medeniyetimiz hakimken neden bu soruları sormuyorlardı? Savaş esnasında ilmi münazara mı yapılır? Bir taraftan savaş, Birinci Dünya Savaşı ve her taraf işgal altında, Anadolu işgal altında ve o sırada Anglikan Kilisesi başpapazı tarafından 6 tane soru. Bediüzzaman bu sorulara cevap bile vermedi. Bunu bir diyalog arayışı gibi görebilir ve bunu bir başlangıç olarak kabul edebilir ve cevaplar verebilirdi. Fakat tükürün onların suratına dedi. Benim onlara cevabım budur dedi. Bediüzzaman'ın duruşu da işte buydu. Çünkü samimi değiller demek istiyordu. Samimi olsaydılar biz dünyada hakimken bu soruları sorarlardı. Madem ki dini sualler soruyorlar, ilmi münazara yapmak istiyorlar, o halde bu soruları daha evvel niye sormadılar? Bir adam bir adamı altına alsa, hançerini kaldırsa, tam vuracağı sırada alttaki adamın yapması gereken şey tükürmektir, yalvarmak değil dedi. Bediüzzaman'ın duruşu da işte buydu. Seyyid Kutup öyle durmadı mı? Zulmün karşısında devlet başkanı Abdülnasır'dan özür dile seni bağışlasın dediler. Bir Müslüman bir münafıktan özür dilemez dedi ve idama gitmeye razı oldu. Bediüzzaman'ın duruşu da bu, Seyyid Kutup'un duruşu da bu, Hasan el-Benna'nın duruşu da bu, İbrahim Aleyhisselam'ın duruşu da bu, İsa'nın duruşu da bu, Hazreti Muhammed'in duruşu da buydu. Kıymetli kardeşlerim, bugün peygamberi duruş dendiği zaman öncelikle anlamamız gereken peygamberi bir hareket metodu izlemektir. Peygamberi duruş göstermek isteyenler imanı hakikiye ulaşmaya gayret göstersinler. İmanı hakikiye ulaşmayanlar peygamberi duruş gösteremez, cesaret edemezler. Buna cesaret edemeyince de hedeflerine ulaşamazlar. Hedefe ulaşabilmek peygamberi bir duruşla mümkün. Siz bir yerden bir yere giderken yoldaki işaretlere bakıyorsunuz, öyle değil mi? Şuradan gidin diyor. işaretler koymuşlar. Nereye gitmek istiyorsanız o işaretlere bakıyorsunuz, ona göre gidiyorsunuz. Hedefinize varıyorsunuz. İşte aynı şekilde Allah Azze ve Celle bize işaretler gösteriyor Kur'an'da. Şöyle duracaksınız, böyle durmayacaksınız. Böyle gideceksiniz ve şöyle gitmeyeceksiniz. Ancak o zaman hedefinize varabilirsiniz. Peygamberimiz kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük bir başarı hiç kimse gösterememiştir. İngiltere ansiklopedisinde bile peygamberimizin başarısını övgüyle anlatır ve Hazreti Muhammed'in başarısı gibi bir başarı dünyada görülmemiştir der. Kısa bir zamanda büyük bir başarı göstermesi sadece peygamber olduğu için değil, takip etmiş olduğu metot ve göstermiş olduğu tavır hedefine ulaşmasını sağladı. Allah Azze ve Celle bugün de Müslümanlara peygamberi bir duruş göstermeyi nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Kıymetli kardeşlerim, Esselamu Aleyküm.